Ayrım 15, Dünya Evi, Orhan Kemal, sayfa 201. Ertesi gün Şaban her zamandan daha erken geldi. Kocası uyuyordu. Bütün geceyi uykusuz geçirdiğini biliyordu. Soramamıştı da. O adamlar kimdi? Niçin gelmişlerdi? Kocasının canı onların yüzünden mi sıkılmıştı? Şaban her şeyi bir çırpıda anlattı. Genç kadın işi anlamıştı. Ne çıkardı? Şehirde boyuna işleri bozuluyorsa, kütlü toplamak üzere kıra, tarlalara giderlerdi. Hazır paraları vardı. Babasına yol parası gönderip getirtirdi. Bu suretle 3 kişi olurlardı. 50 liralık avansı yiyinceye kadar bir 50 lira daha kazanırlar. Kim bilir belki de bir değil 2-50 lira kazanabilirlerdi. Şaban, ben de işe boş verdim dedi. Genç kadın sebebini sordu. Arkadaşıma iş vermeyip bana vermeleri hoşuma gitmedi de. Peki şu işi ne yaptın? Hangi işi? Sevgilini güldü. Yüzüstü bıraktım bacı. Peki ama kız senin için hala deli divane. Senin yüzünden bütün gün dayak yiyor. Acımıyor musun? Erkekliğe yakışır mı? Şaban'ın bundan haberi yoktu. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum tabii. Demek benim yüzümden dayak yiyor. Yiyor ya. Seni her gün sorar benden. Selamını söyleyeyim mi? Şaban duymadı. Bir düşüncedir almıştı. Demek onun yüzünden dayak yiyordu. Öyle ya, erkekliğe sığmazdı. Bir çaresine bakmalıydı. Bakmalıydı ama nasıl? İçini çekti. Benim ne yapmam lazım şimdi bacı? Ne yapman lazım geldiğini benden mi soruyorsun? Ayıp ayıp. Şaban şöyle bir düşündü. Sonra başını sertçe kaldırdı. Kaçırmam lazım değil mi? Bilmem. Ne evet derim ne hayır. Çünkü, Şaban eşeledi. Çünkü sen de işsizsin. Bir kızı kaçırmak kolay mı? Bize bak. Ne var sizde? Karımın senin gibi çıkacağını bilsem. Genç kadın gururla gülümsedi. Niçin? Niçin var mı bacı? Senin gibi güzel bir kadın bu sıkıntıyı çeker mi? Görüyoruz. Başları bir parça sıkıştı mı hemen koca değiştiriyorlar. Yahut da babaları, anaları varsa yallah tüyüyorlar. İçi içine sığmıyordu. Ne olurdu? Ah ne olurdu kocası da şunun gibi, şu Şaban gibi konuşsa. Hiç olmazsa ara sıra. Koynunda memelerinin oluğuna yerleştirdiği 5 onluğu hatırladı. Kocasını sıkıntısı içinde bırakıp gitmek şöyle dursun, ona en candan yardımcı olmak istiyordu ama anlamıyordu ki. Kocam benim her şeyim dedi. Onun yoluna ölürüm ama o... Şaban eşeledi. Söyle bacı söyle korkma. Benden sır çıkmaz. Bilirsin seni de öz kardeşim gibi severim. Söyle. Genç kadın gene de küçük bir tereddüt geçirdi. Sonra beni çalışmaya bırakmıyor dedi. Benden şüpheleniyor. Ben namusumu onun için mi taşıyorum? Onunla tanışıp evleneli ne oldu daha? Ondan önce sen tanırsın beni fabrikadan. Peşime düşenlerin haddi hesabı mı vardı? Mektup yazanlar, çiçek gönderenler, kebap ısmarlayanlar birine baktın mı? Bırak bunları malum. Ne istiyorsun yani şimdi? Çalışmak istiyorum. Ve coştu. Çalışmaya bırakmıyor beni. Yarı aç yarı tok. 4 duvar arasında canım sıkılıyor. Dedikodudan nefret ediyorum. Çalışmak, kocama yardım etmek istiyorum. Kim bana laf atabilir? Laf atsalar bile ne çıkar? Kızlığımda attılar. Attılar da ne oldu? Hem ben arkadaşlarımı arıyorum. Çok arıyorum onları. Balık sudan çıkınca yaşar mı? Şaban'ın kafasında kendi sevgilisi. Ne olurdu? Ne olurdu kendininki de böyle olsa? Çalışmak istediğini suratına haykırsa, çalışsa, hatta genç adamı da kandırsa, hep birlikte fabrikada çalışsalar. İçini çekti. Ne düşünüyorum biliyor musun? Genç kadın merakla. Ne düşünüyorsun? Ben de benimkini kaçırsam diyorum. O, babasına, anasına boş verse. Bir başka mahallede 2 odalı bir ev tutsak. Hep birlikte çalışsak. Yahut da buradan gitsek, İzmir'e, İstanbul'a gitsek, koca şehrin içinde kaybolsak. Genç kadının gözleri parladı. İstanbul çok büyük değil mi? Soruyor musun? Bizi nereden tanıyacaklar orada? Kim kime dumduma ha? Dumduma ki dumduma. İstanbullu işçiler gibi açık göz yok. Bir zamanlar hani gelmişlerdi de 935'te değil mi? Yılını unuttum ama öyle herhalde. Onlar geldikten sonra gözümüz bir açıldıydı ki. Biliyorum. Ben o zaman dokumalarda çalışıyordum. Onu bunu bırak İstanbul'a atlayıp gitmeliyiz. Dördümüz. Vermeliyiz sır sırta çalışmalıyız. Para, yol parası, orada yerleşecek, ev tutacak, iş buluncaya kadar geçinecek para. Şaban'ın kaşları çatıldı, açıldı. Para olsa bir dakika durmalarına sebep yoktu. Genç kadına dikkatle baktı. Ne yapıp yapıp paranın yolunu bulmalıyız dedi. Nasıl? Genç kadının bakışında, soruşunda rahatlık var. Ne yapacağını bilen, karşısındakine bunu anlatmak için en uygun anı bekleyen, kendinden emin bir rahatlık. Şaban, keşke bulduğum işe boş vermeseydim dedi. Odacılık mı? Öyle ya. Odacılıktan alacağım para ancak boğazına yeter. Öyle bir iş olmalı ki dördümüz de çalışmalıyız. Dördümüzün kazancı bir araya gelmeli. Bir tencerede pişirip bir tencereden yemeliyiz. Böyle olursa kazancımızın yarısını biriktirebiliriz. Şaban'ın aklına yatmış, heyecanlanmıştı. Peki böyle bir iş biliyor musun? Genç kadının içinden tatlı bir huzursuzluk geçti. Eğildi, kapıdan içeriye baktı. Kocası hala uyuyordu. Söylese miydi acaba? Kütlü toplamaktan söz açsa mıydı? 5 tane onluğu çıkarsa mıydı? Ne olursa olsun açmalıydım. Mesela dedi, kütlü toplamaya gidebiliriz. Şaban hiç şaşmadı. Olmayacak ne vardı? Her mevsim kamyonlar dolusu giden aileler biliyordu. Tencereleri, sahanları, çulları, çuvalları, çamaşır leğenleri, kazanlarıyla tarlalara göç eden aileler. Ev halkı 7'den 70'e kadar çalışır, dönüşte koyunlarında kışlık erzak paraları bulunurdu. Vallahi iyi fikir dedi. Peki ama... Pekisine karışma. Sen yalnız benimkini razı et. Üst yanı kolay. Nasıl kolay? Nasılına karışma. Bizim seyranlar da gidecek. Elçiyi görür, sizin için de avans isterim verir. Dayanamadı. Bak, koynunda memelerinin arasında ısınmış 5 kırmızı onluğu çıkarıp gösterdi. Şaban heyecanla sordu. Elçiden mi aldın? Tabii ya. Şaban gene coştu. Sen bacı, sen Allah gibi kadınsın şerefsizim. Tövbe de. Boş ver tövbeye. Ben şimdi ne yapayım? Hayır ben değil. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bizim sevgiliyi göreceksin, ağzından girip burnundan çıkacaksın. Bu işe razı edeceksin. O dünden razı. Şaban diyor, bir daha demiyor. Kız sana büyülenmiş. Sen ne dersen peki der o. Kaç yaşında? Bilmem ama 14 var. Küçük sayılırdı. Babası istemezse kanun elinden alabilir, almakla da kalmaz, içeri atabilirdi. Ama sanmıyordu. Aliş işi uzatacak hamlardan değildi. Adam sen de dedi. Ne var? Aliş pişkin adamdır, ham değil. Kızını kaçırdım diye beni hapse attırmaz. Yok canım. Sen şimdi ne yap biliyor musun? Kızı gör. Vaziyeti anlat. Böyle böyle de. Hazır olsun. Sonra da gör elciyi, avansı al. Yazıya giderken kıza haydi diyelim, basıp gidelim. Oldu mu? Genç kadın tereddüt içindeydi. Kocası gene aksilenir de. Hayır, yazıya yabana gidemem ben. Hem bana danışmadan niçin avans aldın, götür geri ver derse. Bana bak dedi. Emret. Kütlü toplama işinden benimkinin haberi yok. Avanstan da. Sen şimdi git. Onu kahvede bekle. Gelip aradığını, onu kahvede beklediğini söyleyeyim. Gelsin, konuşun. Onu bu işe kandır olmaz mı? Olur. Avans aldığımı filan en sonra söylersin. Peki. Ben de senin işini yaparım. Peki, peki. Avludan çıktı gitti. Genç kadın odasının kapısı önünde dikiliyordu. Şu 5 onluk kıpkırmızı, gıcır gıcır, kına renkli 5 onluk kendilerine kalırsa birini babasına yollardı. Babası gelmeliydi ki borçlarını çabuk ödesinler. Kalırdı 4 onluk. Bu 4 onluktan birinin yarısını da abine yollardı. Parayı alınca kim bilir nasıl sevinir, belki de ağlardı fukara. Elbette sevindirmek isterdi zavallıyı. Geçen yıla kadar babasının evini omuzlarında taşıyan oydu. Yıllar yılı kazancını eve vermiş, kendisi için tek kuruş ayırmamıştı. Böyle bir ağabeyi düşünmeyip de kimi düşünecekti? Paraları usullacık çıkardı. Yahut 5 lira değildi, 2,5 lira mı gönderseydi acaba? Asker adamın neye ihtiyacı olurdu ki? Üstünü başını devlet temin ediyordu. Yiyeceğini, içeceğini de. Bir sigara parası. Onu da veriyorlardı. Elinde bir miktar harçlık bulunması içinse 2,5 lira yeterdi. Evet evet diye geçirdi. 2,5 lira yeter. Babama yollayacağım. Yazıyı çıkıncaya kadar da boğazımıza yetecek. Sonra bakkala, kasaba, manava da vermek lazım. Paraları katladı. Tekrardan koynuna soktu. Karı! Kocasının sesi suç üstünde yakalanmış gibi kıpkırmızı kesildi. Buyur. Genç adam farkına vardı. Ne o? Niye kızardın? Şaşaladı. Bu adamın da gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. Kızardın mı? Bilmem dedi. Kahve içecek misin? Karısının al al yanakları içindeki mosmor sıkıntıyı silivermişti. Kaç vakittir unuttuğu bir heyecanla kapıyı kapa da gel dedi. Genç kadın hala kendinde değil. Ne olacak? Ne mi olacak? Kapıyı kapa da gel be. Emre uydu. Kapıyı kapatıp tahta sürgüsünü sürdü. Merdiveni ağır ağır çıktı. Kocasının yatağı yanına oturdu. Masum bir hali vardı. Genç adamın bu da gözünden kaçmadı. Karısını okşarken canının niçin sıkkın olabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Pek düşüncelisin dedi. İri gözleriyle baktı. Ben mi? Sen? Bilmem. Elini entarinin göğsünden içeri tam sokmuştu. Genç kadın irkilerek kaçınmak istedi. Ama genç adamın eli onlukların küçük tomarına dokunmuştu. İşin rengi hemen değişti. Nedir onlar? Kocasının bileğini sımsıkı tutmuştu. Hiç. Nasıl hiç? Hiç işte. Para mı? Neredeyse ağlayacaktı. Genç adam korkunç bir şüpheyle saldırdı. Memelerinin oluğundan 5 onluğun ılık tomarını çekip çıkardı. Ne bunlar? Genç kadın mahvolmuşçasına kocasının boynuna sarıldı, hıçkırmaya başladı. Kesik kesik hıçkırıyordu. Başını adamın göğsüne yaslamıştı. Adamsa hep o korkunç şüphe içinde cevap bekliyordu. ''Nedir bunlar? Nereden? Kimden aldın? Söyle! Kimden aldın bu 50 lirayı? Bu kadar para sende ne geziyor? Cevap versene be!'' Cevap verecek halde değildi. Hıçkırıklar içinde sarsılıyordu. Genç adam şiddetle itti. Genç kadın yere düştü. Odanın çıplak tahtalarına kapandı bu sefer. Nasıl, nasıl izah ediverecekti? Ya dinlemezse, ya inanmazsa, yahut da bana danışmadan niçin kendi kendine hareket ettin derse? Kolundan tutup şiddetle sarstı. Kimden aldın diyorum, cevap ver. Cevap alamıyordu. Niçin? Aklına gelen gibi miydi yoksa? Yoksa birilerinden mi almıştı? Yani boynuz mu taktırmıştı? Çıldıracaktı, ağzından kaçıverdi. Demek dedi, o işlere de başladın artık. Genç kadın ıslak kirpikleri yaş yaş gözleriyle yerinden fırladı, kocasının karşısına dikildi. Elleri arkasında meydan okurcasına sordu. Hangi işlere? Göz kırptı. O işlere işte. Genç kadın boğulurcasına. O luk mu? Diye bağırdı. O luktan mı kazandığımı sanıyorsun? Başka nereden alabilirsin? Ağlamıyordu. Onu, o dünyada belki de her şeyden çok sevdiği adamı hiç acımadan öldürebilirdi. Ağır ağır anlattı. Her şeyi anlattı. Sonra benim için böyle şeyi nasıl düşünebildin dedi. Genç adam bir sigara yaktı. Karısına arkasını döndü. Düşünebilmişti işte. En zayıf zamanıydı. Karısını henüz yeni tanıyordu. Kızlık hayatının düz geçmiş olması önemli değildi. Yeni bir ders vermek istedi. O parayı götür, aldığın adama geri ver. Kalktı, elbisesini acele acele giyinmeye başladı. Genç kadın küçük bir tereddütten sonra hınçla peki dedi. Kocası giyinip evden çıkıncaya kadar oturduğu yerden kımıldamadı. Elinde 5 tane onluk öylece oturuyordu. Verecekti. Seyran'a götürüp verecek, kocasının şüphelerinden söz açacaktı. Kocası kapıyı sertçe çekip çıktıktan sonra elindeki onluklara baktı. Ne tatlı ne de sevimli şeylerdi. Paraları yan yana dizdi. Karşılarına bağdaş kurdu. Sizi nasıl geri verebilirim? Nasıl? Diye uğundu. Sizinle babamı getirtecektim. Abime, zavallı abime harçlık yollayacaktım. Borçlarımızı ödeyecektik. İstanbul'a gitmek için para biriktirecektik. Ne yapayım ben şimdi? Gözlerinden süzülen 2 damla yaş kınalı onluklara düştü. Ellerini yüzüne kapamış, omuzları sarsıla sarsıla ağlıyordu. Sonra ani bir kararla ellerini yüzünden çekti, paraları topladı. Merdiveni hızla inip odadan çıktı. Sonbaharın yorgun güneşi avluyu kaplamıştı. İrili ufaklı, gençli ihtiyarlı avlu halkı her günkü işlerine koyulmuştu. Bir kenardaki paslı tulumba gıcırtılı sesiyle bujna işliyor, kadınlar sıra beklerlerken konuşuyorlardı. Genç kadın takunyalarıyla avluyu hızla geçip seyranlara geldi, kapıyı itti. Sürmeli gözleriyle taze seyran buyur ettiyse de çıkmadı. ''Biraz gelsene.'' Seyran merdiveni bir solukta indi. ''Hayrola?'' Genç kadını yeniden ağıt tutmuştu. Sarsılarak kocam avansa kızdı. Al, elciye geri ver dedi. Avcundaki kınalı onlukları uzattı. Seyran şaşalamıştı. Paraları aldı. Geldiği gibi hızlı hızlı odasına dönen arkadaşı gözden kayboluncaya kadar arkasından baktı. Genç kadın sırtından büyük bir yükü atmıştı. Canı hiçbir iş tutmak istemiyordu. Pencerenin beyaz perdesini kaldırıp önüne yanladı. Daracık sokağa güneş vurmuştu. Yalın ayaklı, etekli şakıldaklı çocukları seyretmeye başladı. Bir kedi ölüsünün kuyruğuna ip takmış sürütüyorlardı. Neşeli, yaygaracı bir kalabalık halinde sokaktan çıktılar. Genç kadın, Şaban'ı söylemeyi unuttum diye pencereden doğruldu. Bulabilecek mi acaba? Bulmuştu. Yanında da Hasan Hüseyin. Cam gözünün çapağını beyaz mendiliyle siliyordu. Çoktandır görmeyeli unutmuştu. Karısı için sana göre kız mı yoktu dediği günden beri hiç görmemişti. Darıldıklarını, arkadaşlıklarının sona erdiğini sanıyordu. Hayrola dedi. Hasan Hüseyin gözünü yerine takarken hayır diye mırıldandı. Şaban'la bakışan genç adam gözüyle ne var demek isteyen bir işaret yaptı. Şaban seni umumi kaptan çağırıyormuş dedi. Umumi kaptan mı? Hayrola. Hasan Hüseyin hep o ağırbaşlı haliyle tane tane anlattı. Lig maçları yaklaşıyormuş. Kulüp idare heyeti toplanmış. Bu yıl şampiyonluğu alabilmek için ne türlü hareket edilmesi gerektiği görüşülmüş. Bir takım kararlar alınmış. Bu arada eski oyuncular hatırlanmış. Gazi ile kendisi de akla gelmiş. Bilhassa kendisi üzerinde durulmuş. Şaban'dan öğrendiğine göre işine de son verildiği için tam fırsatmış. Hemen gidip görmeliymiş. Genç adam her zamandan çok daha moraran sıkıntısından kurtulur gibi oldu bir an. Hiç de fena değildi ama iş meselesi ne olacaktı? Hasan Hüseyin onu düşünme diye mırıldandı. Nasıl düşünmem yahu, işsizim. Onu düşünme dedim ya. Kendinden emin bir hali vardı. Genç adam ısrar edince anlattı. Parti müfettişi kulübe fahri başkan seçilmiş. Genç adam parti müfettişini birkaç sefer görmüştü. Çarktan yeni çıkmış gibi pırıl pırıldı. Kara kaş, kara gözler, sıhhatten çatlayacak gibi kıpkırmızı yüzü, kolalı yakası, başı topuzlu zarif bastonuyla bir İngiliz asili kadar şıktı. Artık iş hususunda şüphen kalmadı değil mi? İçini çekti. Kafasından Sümerbank müdürü geçmişti. Kim bilir, belli olmazdı ki. Babasından dolayı belki de gene hava alırdı. Ama gene de zayıf ihtimaldi. Sümerbank müdüründen işi gidip kendisi istemişti. Buysa çok daha önemli bir durumdu. Aranıyordu. Kalktılar. Şaban gelmedi. Hasan Hüseyin kendinden emin adımlarla çayhaneden çıktı. Fabrika önünde duran boş faytona girdi. Genç adam da girdi. Fayton yürüdü. Hasan Hüseyin'deki önemli hale hiçbir mana veremeyen genç adam nihayet sordu. Bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyorum. Yoksa sen de idare heyetinde misin? Hasan Hüseyin gülmüyordu. Elbette, dedi. Ne iş yapıyorsun? İdare müdürü yardımcısıyım. Yani ayakkabılar, formalarla falan mı uğraşıyorsun? Ben uğraşmıyorum, adamlarım var. Emrediyorum, emrimi yerine getiriyorlar. Genç adam vay anasını diye düşündü. Biz görmeyeli Hasan Hüseyin amma da önem kazanmış. Kafasından yıllarca öncenin zavallı Hasan Hüseyin'i geçti. Yamalı ceketi, yanları patlak postalları, laciverdi ağarmış kasketiyle orta ticarete gidip gelen, muhasebeci olup bol bol pirzola yiyeceği günleri hayalleyen Hasan Hüseyin. Ya bir gün lokantada kompostaları pantolonun cebine hasıl doldurmuştu. Yemek paralarını herkes kendisi verecek denilince nasıl zavallılaşmıştı. Fabrikadan niçin ayrıldın diye sordu. Genç adam yerini mağrur bir hayvanın aldığı eski iyi kalpli arkadaşına dair hayallerden sıyırıp biraz da heyecanla anlattı. Baba dostundan söz açtı. Karşılığında hiç olmazsa en doğru hareketi yapmışsın, aşk olsun filan bekliyordu ki Hasan Hüseyin cam gözünü yuvasından tekrar çıkarıp beyaz mendiliyle usul usul silerken aptallık etmişsin dedi. Genç adam şaşırdı. Nasıl yani? Nasılı var mı? Adam sana tam da bir baba dostu gibi teklifte bulunmuş. Sen tutmuş reddetmişsin. Kabaca ha? Elbette. Kaçırılır fırsat mı o be? Çok değil. 5-6 ayda sen de müstakil bir iş yeri sahibi olur, keyfine bakardın. Ben senin yerinde olsaydım, mesele gayet basitti. 2 yıl dişimi sıkar, hiç değilse 50-60 binin yolunu bulur, sonra da hemen komisyonculuğa başlar yahut da faize para verirdim. Genç adam, peki ahlak, namus, fazilet, Allah dedi. Hasan Hüseyin bir sigara yaktıktan, kibrit çöpünde bir fiskeyle fiyakalı bir şekilde fırlattıktan sonra güldü. Bütün bunlar karın doyurur mu sanıyorsun? Belki de doyurmaz ama kendi vicdanına karşı olan sorumluluğun ha, tabii. Tıpkı baban gibi kalın kafalının birisin sen de. Hani hatırlar mısın? Babaannen sana adam olursan sokaktaki köpekler de adam olur demişti. Hatırladın mı? Hatırladım. Ben de tekrarlayayım. Sen adam olursan gerçekten de sokaktaki köpekler de adam olur. O türlü adam olmayı hiçbir zaman istemeyeceğim. Yani düşen fırsatları sistemli şekilde reddedeceksin ha? Öyle. Senin aklından zorun var mı? Sanmıyorum. Ama bir şey sormama izin ver. Mustafa Kemal Paşa hakkında fikrin ne? Hasan Hüseyin şaşaladı. Ne demek istiyorsun? İnsan olarak yani. Büyük adam. Vahdettin'in teklif ettikleri herhalde baba dostunun bana teklif ettiği yanında çok farklıydı, çok da namuskeraneydi, değil mi? Hasan Hüseyin'in yüzünden sıkıntının mosmor gölgesi geçti. Devam et. Niçin kabul edip mücadelesini yarıda bırakmadı? Oo, sen desene. Kendimi onunla ölçmesem bile insan olarak ahlak bakımından Hasan Hüseyin boğulur gibi. Mustafa Kemal Paşa da benim gibi orta ticarette okusaydı ne olurdu? Ticaret kafasıyla işleri muhakeme eder, milli mücadeleyi tasfiye edip ticarethane mi açardı? Kızdı. Cam gözü çapaklanmadığı halde gene de çıkarıp sildi. Yerine takarken homurdandı. Mustafa Kemal Paşa'dan başka herkes öyle yapardı. Evet, sen de kimsin? Ortada yeni bir Mustafa Kemal Paşa için sebep yok. Alt tarafı 5 kuruşluk bir katip parçasıyım. Doğru ama haysiyetim var, namusum var, şerefim var, bilhassa vicdanım var. Bütün bunlarla bankaya git bakalım, 5 kuruş alabiliyor musun? 15. ayrımın sonu, sayfa 214.